Ayrım 6.
Seneca'ya göre öfke denetlenemez tutku patlamalarından değil, akıl yürütürken yaptığımız çok temel ve düzeltilebilir bir hatadan kaynaklanır. Tabii Seneca aklımızın her zaman davranışlarımızı yönlendiremediğini itiraf eder. Eğer üstümüze soğuk su dökülürse bedenimiz titremeye başlar ve bunu engelleyemeyiz. Birisi gözümüzün önünde parmak şıklatırsa hemen gözümüzü kırparız. Ancak öfke istem dışı fiziksel tepkiler kategorisine girmez. Öfke yalnızca akıl yürüterek vardığımız bazı düşüncelerin hareketle ortaya çıkar. Eğer bu düşünceleri değiştirebilirsek öfke eğilimimiz de ortadan kalkacaktır. 3. Seneca'nın görüşüne göre dünyanın neye benzediğine ve başka insanların nasıl insanlar olduğuna ilişkin tehlikeli olabilecek kadar iyimser fikirlere sahip olduğumuz için öfkeleniriz. 4. Düş kırıklığı karşısında ne kadar kötü tepkiler verdiğimiz, normal diye algıladığımız şeyin ne olduğuna bağlıdır. Yağmur yağdığı için bile diş kırıklığına uğrayabiliriz ama eğer sağanak yağışlara çok alışıksak yağmur yağdığı zaman öfkelenmeyiz. Düş kırıklıklarımızın derecesini çevremizdeki dünyadan neler bekleyebileceğimize ilişkin kavrayışımız, hangi beklentilerimizin normal olduğuna ilişkin deneyimlerimiz belirler. Arzuladığımız bir şeyi her elde edemediğimizde öfkemize yenik düşmeyiz. Aslında o şeyi elde etmenin bizim en doğal hakkımız olduğunu düşündüğümüz halde onu elde edemezsek öfkeleniriz. En büyük öfkeyi de varoluşumuzun temeli olarak algıladığımız kuralları yıkan olaylarla karşılaştığımızda duyarız. 5. Parası olan biri eski Roma'da çok rahat bir yaşam sürebilirdi. Seneca'nın arkadaşlarından pek çoğunun şehrin içinde birer evleri ve şehir dışında da birer villaları vardı. Hamamlar, sütunlu bahçeler, çeşmeler, mozaikler, freskler, varaklı koltuklar. Yemekleri hazırlayacak, çocuklara bakacak ve bahçeyle ilgilenecek bir sürü köle. 6. Bütün bunlara karşın bu ayrıcalıklı insanlar inanılmaz derecede öfkeliydiler. Varlıklı olmak öfkeyi körükler diye yazmıştı Seneca. Hayat umdukları gibi gitmedi diye öfkeden deliye dönen varlıklı arkadaşlarını gözlemledikten sonra. Bir keresinde Seneca'nın tanıdığı bir adam, İmparator Augustus'un arkadaşı olan Vedius Pollio inanılmaz bir şey yapmıştı. Bir parti sırasında kölesi kristal bardaklarla dolu bir tepsiyi düşürmüştü. Kırılan cam sesinden nefret eden Vedius buna öyle öfkelenmişti ki, kölenin zehirli yılanlarla dolu bir havuza atılmasını buyurmuştu. 7. Bu tür bir öfke hiç de açıklanamaz değildir. Vedius Pollio'nun niçin öfkelendiğini söyleyebiliriz. Çünkü o partilerde bardakların düşüp kırılmadığı bir dünyaya inanıyordur. Uzaktan kumandayı bulamadığımızda bağırmaya başlarız. Çünkü biz de uzaktan kumandaların birdenbire ortadan kaybolmadığı bir dünyaya inanırız. Öfke sonuçları ne kadar trajik olursa olsun içinde barındırdığı iyimserlik açısından neredeyse komik bir inançtan doğar. Yaşamla yaptığımız anlaşmada bu türden bir diş kırıklığı yaşayacağımızın yazılmadığına, böyle bir maddenin yer almadığına inanırız. 8. Daha dikkatli davranmalıyız. Seneca beklentilerimizi aza indirmemiz gerektiğini, böylelikle beklediğimiz şeyler olmadığı zaman bağırıp çağırmaya başlamayacağımızı söylüyor. Akşam yemeğimiz birkaç dakika geciktiğinde, masayı tekmelemeye, kadehleri yere fırlatmaya, kafamızı sütunlara vurmaya ne gerek var? Rahatsız edici bir ses duyduğumuzda, kimsenin kovmaya bile zahmet etmediği bir sinek, yolunuza çıkan bir köpek ya da dikkatsiz bir hizmetçinin düşürdüğü anahtar sizi neden çileden çıkarsın ki? Yemek odanızdaki sessizlik bozulduğunda, köleler kendi aralarında konuşuyorlar diye yemeğin ortasına gidip kırbacı almanın ne alemi var? Yaşamın kusurlu yanlarına karşı hazırlıklı olmalıyız. Kötü insanların kötü şeyler yapmaları, düşmanınızın size zarar vermesi, arkadaşınızın sizi sinirlendirmesi, oğlunuzun hata yapması ya da hizmetçinizin yanlış davranması çok mu şaşırtıcı? Bu denli iyimser olmaktan vazgeçersek o kadar fazla öfkelenmeyiz. Şok. 229 kişiyi taşıyan İsviçre Hava Yolları'na ait bir uçak Cenova'ya gitmek üzere New York'tan rötarsız havalanıyor. Kennedy Havalimanı'ndan ayrıldıktan 50 dakika sonra uçuş hostesleri McDonnell Douglas MD-11 model uçağın koridorlarında servis yapmaya başlar başlamaz kaptan pilot kokpitte duman olduğunu haber veriyor. 10 dakika sonra uçak radarın görüş alanından çıkıyor. Her bir kanadı 52 metre uzunluğunda olan bu dev makina Halifax açıklarında Nova Scotia'da denize çakılıyor. Uçaktakilerin tümü hayatını kaybediyor. Arama kurtarma ekibi birkaç saat önce hayatta olan planlar yapan insanlardan geriye neredeyse hiçbir şey kalmadığını bildiriyor. Denizin üzerinde yüzen evrak çantaları bulunuyor. 1. Ani bir felaketle karşılaşabileceğimizi düşünmek istemiyor, masumiyetimizin bedelini ödemeyi kabullenemiyorsak, bunun nedeni zalim gerçekliğin kafamızı karıştıran iki ayrı özelliğe sahip olmasıdır. Bir tarafta nesiller boyu var olan bir süreklilik ve güvenilirlik, öteki tarafta beklenmeyen felaketler. Yarının da aşağı yukarı bugün gibi olacağına ilişkin hoş bir inanç ile her an korkunç bir felaketle karşılaşabileceğimiz ve ondan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı ihtimali arasında sıkışır kalırız. Bu ikincisini görmezden gelmemizi kolaylaştıran öyle güçlü dürtülere sahibiz ki Seneca bizi uyarmak için bir tanrıça örneği kullanıyor. 2. Bu tanrıça Roma paralarının arka yüzünde görülebilirdi. Bir elinde boynuz, öteki elinde ise dümen tutardı. Çok güzeldi. Genellikle ince kumaştan bir elbise giyer, tatlı tatlı gülümserdi. Adı Fortuna, yani kader, servet idi. Önceleri bereket tanrıçası olarak biliniyordu. Jüpiter'in ilk çocuğuydu. Her Mayıs'ın 25'inde onun için bir festival düzenlenir. O gün İtalya'daki bütün tapınaklar çocuğu olmayan insanlarla, yağmur dileyen çiftçilerle dolup taşardı. Sonra Fortuna'nın güç sahibi olduğu alanlar yavaş yavaş arttı. Fortuna, para, yükselme, aşk ve sağlık arayan herkesin yardım istediği bir tanrıça oldu. Boynuz, onun dilekleri yerine getirme gücünü temsil ediyor, dümen ise daha kötücül bir güce, insanların kaderini değiştirebilme gücüne işaret ediyordu. Fortuna sizi önce hediyelere boğar ama sonra dümenini birdenbire ters yöne çevirir. Siz boğazınıza kaçan bir kılçık yüzünden boğulurken ya da bir heyelanda can verirken hain hain gülümserdi. 3. En çok beklemediğimiz şeylerle karşılaşınca yara aldığımıza, dolayısıyla da her şeye hazırlıklı olmamız gerektiğine göre, Fortuna'nın yapmaya cesaret edemeyeceği hiçbir şey yoktur. Bir felaketle karşılaşabileceğimiz ihtimalini de her zaman aklımızın bir köşesinde bulundurmalıyız, diyordu Seneca. Arabayla yolculuğa çıkarken, merdivenlerden aşağı inerken, hatta bir arkadaşımıza vedalaşırken ölümcül sonuçlar doğurabilecek korkunç olaylarla karşılaşabileceğimiz ihtimalini hatırlamalı, tabii bunu yaparken ne çok fazla dehşete kapılmalı ne de bunu gereksiz biçimde dramatikleştirmeliydik. Her şeye hazırlıklı olmalıyız. Aklımız geleceğe uzanıp bütün sorunlarla önceden yüzleşmeli. Sonra muhtemelen karşılaşmayacağımız şeyler üzerine değil, karşılaşılması pekala mümkün olan şeyler üzerine düşünmeliyiz. 4. Her şeyin bitmesi o kadar küçük şeylere bağlı ki. Bunu daha iyi anlamak için bir kez bileklerimize bakmamız, kanımızın o yeşil, narin damarlarımızdan nasıl akıp geçtiğini düşünmemiz yeterli. İnsan nedir ki? En ufak bir sarsılmayla, en hafif bir çarpmayla kırılacak bir cam vazo. Narin, çıplak, savunmasız, başkalarının yardımına muhtaç. Fortuna'dan gelecek bütün darbelere açık. 5. Lugdunum bir zamanlar Gaul'deki en zengin kentti. Arar ve Ron nehirlerinin birleştiği yere kurulmuş bu kent, ticari ve askeri yolların kesiştiği bir noktada yer aldığı için de çok ayrıcalıklı bir konuma sahipti. Kentte inanılmaz güzellikte hamamlar, tiyatrolar ve bir de darphane bulunuyordu. Derken 64 yılının Ağustos ayında bir kıvılcım büyük bir yangına dönüştü ve yangın kentin dar sokaklarından her yöne yayıldı. Evlerinde oturan vatandaşlar yaklaşan yangını görünce kendilerini camlardan atmaya başladılar. Alevler evden eve sıçrıyordu. Güneş doğduğunda Lugdunum varoşlarından çarşı içine, tapınağından hamamlarına kadar tamamen yanıp kül olmuştu. Canlarını kurtaranlar ise bulanmış giysileriyle öylece kala kaldılar. İçinde yaşadıkları o güzel binalar artık tanınmayacak haldeydi. Yangın öyle hızlı yayılmıştı ki felaket haberinin Roma'ya ulaşması, kentin tümüyle yanıp yok olmasından daha uzun sürdü. Böyle bir şeyin olacağı hiç aklıma gelmemişti diyorsunuz. Artık her şeyin mümkün olduğunu biliyor, başınıza gelenleri görüyorsunuz. Hala bu başımıza gelmez dediğiniz bir şey var mı? 6. 5 Şubat 62'de Kampanya'da benzer bir felaket yaşandı. Yer sarsılmaya başladı ve Pompei'nin büyük bölümü yerle bir oldu. Bu olayı izleyen aylarda burada yaşayan pek çok insan yarımadanın başka yerlerine taşınma kararı aldı. Seneca'ya göre bu karar bu insanların tamamen güvende yaşayabilecekleri, Fortuna'nın gazabından uzak kalabilecekleri bir yer, örneğin Liguria ya da Kalabriya olduğuna inandıklarını gösteriyordu. Seneca buna bir savla yanıt veriyordu. Savı jeolojik açıdan biraz şüphe uyandırmakla birlikte hayli ikna ediciydi. Şu ya da bu toprağın daha güvenli olduğunu kim söylüyor? Her yerde aynı şeyler başınıza gelebilir. Bir yerde şimdiye kadar deprem olmaması oranın hiç sarsılmayacağı anlamına gelmez. Belki bu gece, belki daha yakın bir zamanda üzerinde güvenle adım attığımız yer yarılabilir. Fortuna'nın bir kere gücünü harcayıp yerle bir etmiş olduğu kentlerde mi, yoksa kendi harabeleri üzerine kurulmuş kentlerde mi güvende olacağınızı nereden bileceksiniz? Dünyanın herhangi bir yerinde tümüyle güvende olacağımıza inanmak yanlıştır. Doğada olduğu gibi kalan hiçbir şey yoktur. 7. Caligula'nın tahta çıktığı dönemde Roma'da politikadan uzak yaşayan bir anne oğlunu kaybetmişti. Metilius'un 25 yaşına basmasına az bir zaman vardı. O, geleceği parlak bir genç adamdı. Annesine düşkün bir çocuk olduğu için ölümü annesini perişan etti. Artık insan içine çıkmaz olan kadın eve kapanıp yas tutmayı sürdürdü. Dostları onu üzüntüyle izliyor, bir gün kendini toparlayacağını umuyorlardı. Ama öyle olmadı. Bir yıl, iki yıl derken 3 yıl geçti fakat Marsyan'ın acısı biraz olsun dinmemişti. 3 yıl sonra bile cenaze günü döktüğü kadar gözyaşı döküyordu. Bunu duyan Seneca ona bir mektup yolladı. Filozof mektubunda önce taziyelerini sunuyor, sonra şöyle devam ediyordu. Burada söz konusu olan şey şu, acı ille de çok derin ve hiç dinmeyecek bir şey mi olmalı? Marsya aslında bu çok korkunç ve nadir rastlanan olay bunca insan arasına gelip onu buldu diye isyan ediyordu. Hatta bu olay Marsya'ya çok nadir rastlanan bir şey gibi geldiği için kadın bu denli büyük bir dehşete katılmıştı. Çevresinde hala oğulları yanlarında olan bir sürü anne vardı. Bu genç adamlar kariyerlerine yeni başlıyor, orduya katılıyor ya da politikaya atılıyorlardı. Peki onun oğlu niçin elinden alınmıştı? 8. Ölüm alışamayacağımız korkunç bir şeydi ama Seneca'ya göre hiç de anormal bir şey değildi. Eğer Marsya kendi küçük çevresinden biraz öteye bakabilseydi, Fortuna'nın daha pek çok oğulları analarından aldığını görebilecekti. Octavia oğlunu kaybetmişti, Livia da öyle, Cornelia da, hatta Xenophon, Paulus, Lucius, Bibulus, Lucius Sulla, Augustus ve Scipio da. Marsya'nın da kendi oğlunun ölümünden önce yaşanan bu olayları dikkate almaması anlaşılır ama bir o kadar da tehlikeliydi. Çünkü böyle yaparak bütün bu ölümleri normal diye algıladığı şeylerin dışında bırakıyordu. Kötü şeyler başımıza gelmeden önce onları aklımızdan bile geçirmeyiz. Kapımızın önünden cenazeler geçer ama ölüm üzerine hiç düşünmeyiz. Bu dünyayı zamandan önce terk eden insanlar görürüz ama çocuklarımızın geleceği için planlar yapar, üniforma giyecekleri, orduya katılacakları, babalarının işlerini devralacakları günü hayal eder dururuz. Çocuklar yaşayabilir ama yine de olgunlaşıncaya, hatta akşam yemek masasına oturuncaya kadar bile hayatta kalabileceklerine inanmak ne büyük saflıktır. Kimse size bu geceyi çıkarabileceğinize dair söz vermedi. Hayır, çok uzak bir gelecekten söz ettim. Kimse size bu saati çıkarabileceğinize dair söz vermedi. Geleceğe ilişkin beklentilerimizin altında tehlikeli olabilecek bir saflık yatıyor. Çünkü bu beklentilerin gerçekleşmesi ihtimallere bağlı. Bize ne kadar nadir rastlanan, ne kadar uzak bir olay gibi görünürse görünsün, bir gün başımıza bir kaza gelebileceğini düşünmeli, bu ihtimale karşı her zaman hazırlıklı olmalıyız. 9. Fortuna'nın üzerimize bereket saçtığı dönemler uzadığı zaman rehavete kapılma riskiyle karşı karşıyaydık. Rehavete kapılmamak için Seneca her gün kısa bir süre de olsa Fortuna'yı düşünmemizi öneriyordu. Bir saniye sonra neler olacağını bilmiyorduk. O zaman başımıza gelebilecek şeylere karşı hazırlıklı olmalıydık. Sabahın erken saatlerinde Seneca'nın Pre Meditatio diye adlandırdığı felaketlere hazırlık meditasyonunu yapmalı, Tanrıça'nın bedenimize ve ruhumuza çektirebileceği azapları düşünmeliydik. Seneca Meditasyonu. Bilge kişi güne şu düşüncelerle başlar. Fortuna bize gerçekten sahip olabileceğimiz hiçbir şey vermiyor. Hiçbir şey ne toplumsal ne bireysel, hiçbir şey kalıcı değil. İnsanların kaderleri de. Tıpkı o sarsılan kentlerinki gibi, büyük çabalar harcanarak ve tanrıların cömertlikleri sayesinde ne kadar heybetli binalar yapmış olursak olalım, bunların bir gün yerle bir olabileceğini aklımızdan çıkarmayalım. Hayır, bir gün diyerek insanların başına gelebilecek talihsizlikleri uzun zaman sonra ertelemiş oluruz. Bir saat, bir saniye yeter de artar bile koca imparatorlukların yok olmasına. Asya'daki Yunanistan'daki kentler tek bir yer sarsıntısıyla yok olmadı mı? Suriye'de, Makedonya'da yarılan yer kentleri yutmadı mı? Kıbrıs kaç kere harabeye döndü benzer bir felaketle? Çevremizdeki her şey ölmeye mahkum. Ölümlü olarak dünyaya geldik, dünyaya ölümlüler getirdik. Her şeyi hesaplayacak, her şeyi umacağız. 10. Aynı mesaj kuşkusuz başka yollarla da iletilebilirdi. Çok daha felsefi bir dille bir öznenin iradesi, onun hayat akışını belirleyen faktörlerden yalnızca bir tanesidir denebilirdi. Oysa Seneca abartıya başvuruyordu. Birinin düştüğüne tanık olduğunuz zaman şöyle bağırın. Fortuna bizi aldatamayacak, beni alt edemeyeceksin. Ne yapmak istediğini biliyorum, yanımdakini düşürdün ama asıl amacın beni yere sermekti. Orijinal metin çok daha etkili bir ses tekrarıyla sona eriyor. Quotiens aliquis ad latus aut pone tergum cesiderit exclama. Non decipies me fortuna, nec securum aut negletem oprimes. Scio quid pares, alium quidem percusti, sed me petisti. 11. Çoğu filozofun düşüncelerini bu şekilde ifade etme gereği duymamasının nedeni şudur. Onlar bir sav mantıklıysa bu savın okuyucuya sunuluş biçimi onun daha etkili olmasını sağlamayacaktır diye düşünürler. Oysa Seneca insan aklının başka şekilde işlediğine inanıyordu. Ona göre savlar yılan balığı gibiydi. Bir sav ne kadar mantıklı olursa olsun eğer düş gücü ve üslupla desteklenmediyse akıl onu elinde sıkı tutamayacaktır. Göremediğimiz, dokunamadığımız şeyleri daha iyi algılayabilmemiz için benzetmelere gereksinim vardı. Aksi halde söylenenlerin hepsini unutacaktık. Fortuna adlı tanrıça hiç de felsefi olmayan, hatta dini bir imgeydi. Ancak bu mükemmel imge, insan biçimindeki bu gaddar tanrıça, bu düşman güvenliğimize yönelebilecek bütün tehditleri kendi varlığında birleştiriyor, başımıza her an bir kaza gelebileceği düşüncesini sürekli aklımızda tutmamızı sağlıyordu. Haksızlığa uğrama. Yasaların onurlu davrandığımızı ödüllendirileceğimizi, kötü davrandığımızı da cezalandırılacağımızı söyleyen kurallarının yıkıldığını düşündüğümüz zaman haksızlığa uğradığımızı hissederiz. Adalet duygusu daha çocukken eğitimimizin ilk basamaklarında bize aşılanır. Din kitaplarının hemen hemen hepsinde adalet duygusuna ilişkin ayrıntılı bilgiler verilir. Örneğin erken yaşlarda şu sözleri öğreniriz din kitaplarından. Tanrı'ya yakın insan bir suyun kıyısına dikilmiş ağaç gibidir. Yaptığı her şey bereket getirecektir. Tanrı'ya uzak insan böyle değildir. O rüzgarın sürükleyip götürdüğü bir saman demetine benzer. İyilik ödül gerektirir, kötülük ceza gerektirir. Doğru davrandığı halde bir felaket yaşayan insanın kafası karışır. Başına gelen olayı adaletin kurallarıyla açıklayamaz bir türlü. Dünya gözüne anlaşılmaz görünmeye başlar. Aslında kötü biri olduğu ve bu yüzden cezalandırıldığı düşüncesiyle de hiç kötü biri olmadığı, bu yüzden adaletin işleyişinde çok büyük bir hata olduğu, kendisinin de bu hataya kurban gittiği düşüncesi arasında gidip gelir. Bir adaletsizlik ile karşı karşıya kaldığı için şikayet eder. Bu şikayetin altında ise dünyanın temelde adil bir yer olduğuna ilişkin bir inanç yatmaktadır. 1. Adalet duygusu Marsilya'ya yardımcı olamazdı. 2. Adalete olan inancı onun şu iki düşünce arasında bocalamasına yol açmıştı. Kötü biri olduğu için cezalandırılmış, dolayısıyla oğlu Metilius elinden alınmıştı. İyi bir insan olmasına karşın cezalandırılmış, oğlunu kaybetmişti. Bu ikinci düşünce onun bütün dünyaya karşı büyük bir öfke duymasına yol açıyordu. 3. Ancak başımıza gelenleri her zaman ahlaki açıdan değerli insanlar olup olmadığımıza bakarak açıklayamayız. Bize olanların hepsi ille de bizimle ilgili şeylerden kaynaklanmaz. Metilius annesi kötü biri olduğu için ölmemişti. Annesi iyi biri olduğu halde Metilius öldü diye dünyanın adaletten yoksun olduğunu da söyleyemezdik. Seneca'nın kullandığı imgeye başvuracak olursak, Metilius'un ölümü Fortuna'nın işiydi. Fortuna da aslında bir ahlak yargıcı değildi. O kurbanlarını din kitaplarında sözü edilen Tanrı'nın yaptığı gibi değerlendirmiyor, onların niteliklerine bakarak ödüllendirmiyordu. Fortuna ahlaki bir körlük içinde fırtına hızıyla zarar veriyordu kurbanlarına. 4. Seneca'nın kendisi de bir zamanlar yanlış temellere dayanan bu adalet modelinden yola çıkarak başına gelenlerin kişisel hatalarından kaynaklandığına ilişkin huzursuz edici düşüncelere kapılmıştı. Seneca 41 yılının ilk aylarında Claudius'un tahta çıkmasına hemen sonra İmparatoriçe Messalina'nın Caligula'nın kardeşi Julia Livilla'dan kurtulmak için düzenlediği bir oyanın kurbanı oldu. İmparatoriçe Julia'yı ahlak dışı bir ilişki yaşamakla suçlayıp Seneca'nın da onun sevgilisi olduğunu iddia etti. Filozof bir anda ailesini, gelirini, dostlarını, itibarını ve politik kariyerini kaybetmiş, olayın hemen ardından Büyük Roma İmparatorluğu'nun en uzak, en ıssız köşesine, Korsika Adası'na sürülmüştü. Oradayken duyguları kendini suçlamak ile dünyaya öfkelenmek arasında gidip gelmiş olmalı. Herhalde zaman zaman Messalina ile ilgili bu politik meseleyi tamamen yanlış değerlendirmiş olduğu için kendine kızıyor, zaman zaman da sadakati ve yetenekleri Claudius tarafından bu şekilde ödüllendirildiği için çileden çıkıyordu. Bu iki ruh hali de aslında şundan kaynaklanıyordu. biz içinde yaşadığımız dünyanın ahlaki değerlere göre işleyen, dışımızda gelişen olayların tamamen içimizdekilerle, yani kendi niteliklerimizle açıklanabileceği bir dünya olduğuna inanıyorduk. Bu inancın sonucu olarak bize işkenceden düşüncelere kapıldığımız zaman Fortuna'yı hatırlamak bizi rahatlatabilirdi. Fortuna'nın beni mahkum etmesine izin vermeyeceğim. Seneca'nın politik alanındaki başarısızlığını işlediği günahların bir bedeli olarak yorumlamak zorunda değildik. Her şeyi gören ve bilen Tanrı büyük mahkeme salonunda oturup elindeki bütün kanıtları dikkatle inceledikten sonra ona bu cezayı uygun görmüş de değildi. Seneca'nın başına gelen ihtiraslı bir imparatoriçe tarafından düzenlenen kumpasların bir yan ürünüydü. O kadar. Üstelik ne kadar korkunç olursa olsun ahlaki açıdan hiçbir anlam taşımıyordu. Seneca utanç duyacağı şeyler yapmaktan sakınmıştı. Ancak imparatorlukta bir görev üstlenmiş olması da kendisine her zaman büyük bir itimat duyacakları anlamına gelmiyordu. Fortuna'nın insana iyilik ya da felaket getiren müdahaleleri, insan kaderinde rastlantı öğesinin çok önemli bir yer tuttuğunu anlatıyordu bize. Huzursuzluk. Huzursuzluk belirsiz bir durumdan duyulan rahatsızlıktır. İnsan bu belirsiz durumun hem iyi bir sonla noktalanmasını ister hem de kötü bir sona varacağından korkar. Huzursuzluğun en tipik göstergesi insanların keyif alınacak etkinliklerde, örneğin kültürel, cinsel ya da sosyal etkinliklerde bulunurken hoş zaman geçirememeleridir. Huzursuz insan bu denli güzel binaların içinde bile hayatının mahvolacağı anı düşünüp durur. Odalardan birine kendini hapsedip burada yalnız kalmayı ister. 1. Huzursuz insanı rahatlatmanın geleneksel yolu ona korkularının abartılı olduğunu, kısa zaman içinde her şeyin onun arzuladığı biçimde gelişeceğini söylemektir. 2. Ancak huzursuz insanı bu şekilde teselli etmek zalimce olacaktır. Geleceğe ilişkin iyimser tahminlerimiz onu en kötü sona karşı hazırlıklı olmaktan alıkoyar. Üstelik böyle tahminler yaparak en kötü sonuçla karşılaşmanın bir felaket olacağı yönünde örtük bir yorumda da bulunmuş oluruz. Seneca bu tür durumlara ilişkin olarak çok daha akıllıca bir yol izliyor ve şunu düşünmemizi istiyor. Evet, muhtemelen kötü şeylerle karşılaşacağız ama bunlar aslında korktuğumuz kadar da kötü şeyler değil. 3. 63 yılının Şubat ayında Sicilya'da memur olarak çalışan arkadaşı Lucilius, kendisine karşı bir dava açıldığını öğrenmişti. Lucilius, Seneca'ya yazdığı mektupta mesleki kariyerinin her an sona erebileceğinden, adına sürülen lekenin bir daha asla temizlenmeyebileceğinden söz ediyordu. Mutlu sondan söz etmemi istiyor, umudun cazibesine kapılmanı sağlayıp seni rahatlatmamı bekliyor olabilirsin diye yanıt verdi mektuba filozof. Ama ben başka bir yoldan seni huzura kavuşturmaya çalışacağım. Mektup şu tavsiyeyle sürüyordu. Bütün kaygılarından kurtulmak istiyorsan korktuğun şeyin başına geldiğini düşün. Seneca şuna inanıyordu. Arzularımız gerçekleşmediği takdirde nelerle karşılaşabileceğimizi şöyle mantıklı bir şekilde düşünürsek, yaşayabileceğimiz sorunların yol açtıkları huzursuzluğa kıyasla çok daha küçük olduklarını görürüz. Lucilius'un üzüntü duyması normaldi, üzüntüden krizler geçirmesi değil. Bu davayı kaybedersen sürgüne gönderilmekten ya da hapse atılmaktan daha beter bir şey gelecek mi başına? Yoksul bir adam olabilirim, ben de pek çok yoksul insandan biri olurum, ne olur? Sürgüne gönderilebilirim, ben de gönderildiğim yerde doğduğumu farz ederim. Beni zincire vuracaklar, ne yapalım yani, şimdi zincire vurulmuş gibi yaşamıyor muyum zaten? Hapse atılmak, sürgüne gönderilmek kötüydü ama işte argümanın en temel noktası şu, Lucilius'un huzursuzluğuna yol açan şeyler üzerine kafa yormadan önce korktuğu kadar da kötü değildi.